Ayrım 10.
Yazarların korunması. Kurultay'da yeni yıl bütçesi görüşülürken Bay Muhittin Baha Pars, Batı musikisinden açarak o yolda eserler vermeye çalışan sanat erlerimizin korunmasını, yaratıcılıklarını körleştirmese de ağırlaştırabilecek işlerle uğraştırılmamalarını dilemiş. Sağ olsun. Böyle dilekler sanat sevenlerin hepsini elbette sevindirir. Sayın Milletvekilinin söylediklerini duyunca ben de ister istemez kendi çevremin kişilerini, yazıncıları, edebiyatçıları düşündüm. Bilirim ki sanatın, sanat eserlerinin korunması en çetin, çözümlenmesi en güç sorunlardan biridir. Ernest Renan, güzel sanatlarla uğraşanların arkalanmasını, yüreklendirilmesini değil, tam tersine heveslerini kırmaya çalışılmasını istermiş. Fransa'da olsaydım öyle sanıyorum ki ben de onun gibi düşünürdüm. Gerçekten vergili olan, bir şey yaratabilecek olan sanat eri, uğradığı zorluklar ne olursa olsun yılmaz, seçtiği yolda kalır. Ama bunun için yaşadığı toplum sanatı saymalı, gereksinmeli, yani sanata bir ihtiyaç diye bakmalıdır. Bizde ise daha böyle şeyler yoktur. Evet, sanatın bir toplum için başlıca gereklerden olduğunu ikimiz de bir söylüyor, bağırıyoruz. Ama bunu ikimiz de söylememiz, bağırmamız, daha yeni öğrendiğimizi, dışarıdan öğrendiğimizi, kendimizi de birlikte yaşadığımız kimseleri de inandırmaya çalıştığımızı gösterir. Bu doğrultu, yani hakikati, içinde yaşadığımız gerçeklerden çıkarmıyoruz. Daha düşünerek buluyoruz. Daha topluma sindiremedik. Musikiyi, resimi, heykelciliği bir yana bırakacağım. O sanatlardan pek anlamam. Yalnız yazın üzerinde duracağım. Öteden beri alışık olduğumuz için şiir okuruz, roman okuruz, tiyatroya gideriz. Ama sayısı belki 1-2 bine geçmeyecek kimselere ayırırsak, bu ülkede şiir okumaktan, roman okumaktan, tiyatroya gitmekten geçemeyecek bir toplum bulunduğunu söyleyemeyiz. İçimize, kendi içimize bakıp da doğrusunu söyleyelim. Bir şairi, bir romancıyı, bir tiyatro yazarını, bir bilgin, bir yargıç, bir hekim kadar sayar mıyız? Sayanlarımız çok mudur? Çocuklarımızın iş adamı, memur, öğretmen olmak istemeleri bizi sevindirebilir. Şair yahut romancı olmak istediklerini söyledikleri gün canımız sıkılmaz mı? Neden? Şairlik, romancılık, tiyatro yazarlığı kişiyi geçindirebilecek bir uğraş değildir de onun için. Bu uğraşlar para kazandırabilir ama kişinin gündelik ekmeğini sağlayabilecek birer uğraş değildir. Şair yahut romancı olmak isteyen çocuğumuzun bu isteğini hoş görsek bile, peki ama ondan başka ne iş tutacaksın diye sorarız. Sormamız da doğrudur. Çünkü bugün bu ülkede şairlik, romancılık geçineceğini kazanmak zorunda olan kimsenin tutacağı bir iş değildir. Salt şiirlerinden, romanlarından kazandığıyla geçinebilen belki bir tek kişi gösteremeyiz. Demek ki yazıncılık, şairlik, romancılık bu toplumun birer uğraş diye baktığı çalışmalardan değildir. Başka ülkelerde yeni yazmaya başlayan bir şair, bir romancı kazandığıyla geçinebiliyor mu? O da bir iş daha tutmak zorunda kalıyor mu diye soracaksınız. Evet, başka ülkelerde de yazmaya daha yeni başlamış bir şair, bir romancı çok bir şey kazanmaz. Ama yarın çok kazanacağını, ikinci işini bırakıp yalnız şairliği, romancılığıyla geçinilebileceğini umabilir. Azla yetinen, sıkıntıya dayanan bir kişi ise başka iş tutmasa da olur. Önünde umut veren örnekler vardır. Bizde ise genç şairin, genç romancının yarını da kapalıdır. Şairliği, romancılığı hep ikinci iş olarak kalacaktır. Ekmeğini hep başka işten çıkarmak zorundadır. Bizde yazıncıların, edebiyatçıların çoğu kendilerine asıl uğraş olarak ya öğretmenliği ya gazeteciliği seçerler. Gazeteciliğin şaire de, romancıya da iyilik edebilecek, gelişmesine yarayacak yönleri vardır. Birçok kimselerle konuşmasına, hayatı öğrenmesine yardım edebilir. Ama gazetecilik, insanı ancak bir gün yaşayacak yazılar yazmayı alıştırır, titizlikten uzaklaştırır. Gazetecilik belki genç bir yazar için iyidir, sonraları kötülüklerini gösterir. Öğretmenlik ise bence yazıncıların en çok kaçınmaları gereken bir uğraştır. Gerçi bir öğretmenin öteki memurlardan daha çok boş vakti vardır ama hep çocuklarla, kendinden küçüklerle düşüp kalkması öğretici olması hayatı görüşünü bozar. Şair, romancı, yazdıklarında bir dava adamı olsa, okurlarına bir takım şeyler öğretmeye kalksa dahi bir öğretici değildir. Öne sürmek istediği doğrultuları sezdirir. Öğrettiğini belli etmeden öğretmeye çalışır. Biliniz ki şu şöyledir demez. Öğretmen ise öyle demek zorundadır. Öğretmenlikte şair için, romancı için iyi olmayan bir şey daha vardır. Öğretmen eşitleriyle değil, kendinden küçüklerle, kendinden az bilenle konuştuğu, onlarla düşüp kalktığı için kendini büyük görmeye başlar. Kendine aşırı bir güveni olur. Öğrencilerinden gördüğü hayranlık yüzünden kendini gerçekten büyük adam sanmaya başlar. Ben de öğretmenim. Bu sözleri uğraş arkadaşlarımı yermek, kötülemek için söylemiyorum, ne yapalım? Her uğraşın insana aşıladığı bir takım huylar vardır. Zaten ben öğretmenin kendine güvenmesi, bilgisini göstermesi kötü bir şeydir demiyorum. Bu huyların bir şairde, bir romancıda kötü olduğunu söylüyorum. Sınıfta kesip atarak konuşan bir öğretmen bir bilgin olabilir. Romanda, şiirde kesip atarak konuşan kişi ise ancak bir bilgiçtir. Öteki uğraşıların da yazıncı için elbette bir takım kötülükleri vardır. Ama hepsinin en büyük kötülüğü ister istemez yazıncının asıl işi olmaları, ona gereken boş vakti bırakmamaları, yazıncılığı ancak ara sıra çalışılacak bir uğraş, bir süs, bir eğlence diye göstermeleridir. Bizde yazıncılar korunuyor mu? Nankörlük etmeyelim. Devlet öteden biri yazıncıların gönlünü hoş etmek, onların geçinmelerini kolaylaştırmak ister. Ama geçimlerini hep başka işlerle, yazıncılıktan başka yollarla sağlamaya çalışır. Bir yazıncıyı arkalamak için ona en kolay işi vermek dahi bence yanlıştır. Diyelim ki bir şaire, bir romancıya geçinmesine yetecek parayı sağlamak için hemen hiçbir yorgunluğu olmayan, günde bir saat uğranacak bir iş verdiniz. Ne demektir bu? Şairlik, romancılık iyi şey. Biz bu ülkede şair, romancı yetişmesini istiyoruz. Ama bu işler kişiyi geçindirmez. Onun için biz sana başka bir iş veriyoruz demektir. Yani ne olursa olsun asıl uğraşını yazıncılığı küçültmektir. Hem böyle işsiz memurluklar, yerler ancak yetişmiş, kendini az çok tanıtmış bir kimseye verilebilir. Demek ki yine yeni yetişeni korumak, arkalamak, onu yazıncılık uğraşında çalışmaya çağırmak değildir. Yazıncıyı korumak, onun yazılarıyla, yalnız yazıları, şiirleri, romanlarıyla geçinmesini sağlamak demektir. Bu nasıl olur? Doğrusunu söyleyeyim. Ben de kesin bir yol gösterecek değilim ama aklıma bazı şeyler geliyor, onları söyleyeceğim. Bu söyleyeceklerim yurdumuzda büyük şair, büyük romancı yetişmesine yaramasa bile, yazıncılık uğraşının kişiyi geçindirecek, yani sayılacak bir uğraş sayılmasını kolaylaştırır sanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı yıllardan beri birçok kitapları dilimize çevirtiyor, bunun için de hiç azımsanmayacak bir para veriyor. Evinde oturup her gün 4-5 sayfalık iş çıkaracak olan bir çevirmen geçimini sağlayabilir. Doğrudan doğruya dilimizde eser yazacak olanlar için de böyle bir şey yapılamaz mı? Biliyorum. Eğitim Bakanlığı'nın dilimize çevirttiği kitaplar klasik eserler, değerlerinden, önemlerinden şüphe edilmeyecek kitaplardır. Bizim yazacaklarımızın çoğu onlar gibi olamaz. Zarar yok, olmasın. Zaten erek başka. Dünya edebiyatından tercümeler bu yurtta büyük eserlerin tanınması için çıkıyor. Benim söylediğim kitaplar ise bu yurt yazarlarının uğraşlarına saygısını arttırmak için çıkacaktır. Böyle 100 kitaptan bir ikisi değerli olursa ne büyük kazançtır. Dergiler çıkarmak. Bugün Türkiye'de devletin çıkardığı bir tek yazın edebiyat dergisi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Ülkü dergisini çıkarıyor, onun şiirleri, hikayeleri, romanları var. İyileri de oluyor, iyi olmayanları da. Devlet Ülkü gibi birkaç dergi çıkarmalı. O dergileri yazacak kimselerin geçimini sağlamalıdır. Bir yazar bilmelidir ki günde şu kadar saat çalışırsa, her gün işini görürse kendisi de, çoluğu çocuğu da geçinebilecektir. Daha başka yollar da bulunabilir. Son yıllarda yurtta okuma merakı, kitap sevgisi de hayli arttı. Öyle sanıyorum ki biraz yardım edilirse, çok geçmeden bizde de yazıncılık, kendine bağlananları geçindirebilecek bir uğraş olabilir. Ulus, 31 Aralık 1945. Sanat ve Ahlak. Bir kitabın, bir yazının, herhangi bir sanat eserinin ahlak adına yargılanıp cezalandırılmış olduğunu duyunca ne diyeceğimi şaşırırım. Birbirine uymaz. Birbirlerine belki de karşıt bir takım düşünceler arasında bir tartışmadır başlar içimde. Sanatın ahlakla ilintisi en karışık, en çetin sorunlardan biridir. Sanatın ereği güzellik, ahlakınki ise iyilik olduğuna göre sanat ile ahlak birbirinden büsbütün ayrı şeylerdir. Birbirine bağımlı değildir demek kolaydır ama doğru olmaz. Ahlakı sanatına, sanatı ahlakına işlemeyen bir toplum mu vardır? Güzellikle iyiliği ayrı ayrı düşünmek her kişinin elinden gelmez. Büyük çoğunluk öteden beri güzelin iyi, iyinin de güzel olduğuna inanır. Öyle olmasını ister. Konuşurken de, yazarken de o iki sözü birbirinin yerine kullanmaktan çekinmez. Pierre Louis'in bir hikayesi vardır. Şimdi adını hatırlamıyorum. Bir zamanlar pek beğenilmişti, dilimizde çevrildi. Bizde de bilenler çoktur. Eski Yunan kentlerinin birinde bir ressamın kölesini çarmıha gerdiği, türlü işkenceler ettiği işitilir. Halk kızar. Ressamın evi önünde toplanıp bağırmaya başlar. Ressam gidip içeriden yaptığı resmi getirir. Kölesine öyle işkence etmesi, Zeus'un buyruğuyla Kafkas dağına gerilip karaciğeri her gün koca bir kartala oydurulan Prometheus'un resmini daha iyi yaptırabilmek içinmiş. O güzel resmi görünce halk hayran olur. Deminki bağırışmanın yerine bir alkışlama başlar, yarattığı güzelliğin uğruna ressamın suçu bağışlanır. Ben bu hikayeye pek sinirlenirim. Öyle sanıyorum ki benim gibi sinirlenenler de çoktur. Güzel bir eser yaratacağım diye çevresindekilere kötülük etmeye kimsenin hakkı olamaz. Bilmem artık tarihin mi yoksa masalın mı anlattığı Neron, bakarken içine güzel bir şiir doğabilir diye Roma'yı ateşe vermiş. Gerçekten öyle bir şiir yazabilseydi, o şiiri bugün biz de okuyabilseydik, suçunu bağışlar, onu ulu bir kişi sayar mıydık? Hiç sanmıyorum. Doğrusunu isterseniz Neron'unki bir budalalıktır. Güzel şiir yazmak elinden gelmeyen kişiye hiçbir yangın güzel şiir yazdıramaz. Onunki budalalık olduğu gibi Pierre Louis'in anlattığı ressamınki de, yani onun yaptığını beğenen Pierre Louis ile okurlarınınki de birer budalalıktır. Sanatın ahlak ile ilintisi yoktur. Öyleyse yargıcın ahlak adına bir sanat eserini yargılaması, cezalandırması doğru değildir diyemeyiz. Ama o cezayı isteyen savcıya da, veren yargıca da şaşmaktan kendimizi alamıyoruz. Gelecekten hiç korkmuyorlar mı? Ahlak adına yargılanıp cezalandırılmış nice şairlerin, filozofların sonradan ne denli ün saldıklarını, sevilip başımıza taç çizildiklerini düşünmüyorlar mı? Baudelaire'in kitabından birkaç şiirinin çıkarılmasını buyuran yargıç, Sokrates'e ahlak adına baldıran içirildiğini elbette biliyordu. Bile bile nasıl gözüne almış da öyle bir yargıdan çekinmemiş. Adını bilmiyorum o yargıcın. Başına iş açmış. Baudelaire'in kitabını okundukça ona da ya gülünecek ya kızılacak. Sokrates'in, Baudelaire'in yargıçları yanılmışlar diye biz bugün bir takım kötü kitapların okunmasını bırakalım mı? Bizim cezalandırdığımız yazarlar Sokrates gibi, Baudelaire gibi kişiler değil, eserleri yarına kalmayacak demeyin. Ya kalıverirse? Pitigrilli'den tek bir satır okumuş değilim. Adını doğru mu yazıyorum, yanlış mı yazıyorum onu da bilmem. Yazdıklarına bayılan kimselere bakıyorum da, kötü olduğunu ben de sanmıyorum. Ama bilinmez ya, o Pitigrilli gelecek yüzyıllarda da okunacak bir yazarsa... Sanat değişir, ahlak da değişir ama sanat gibi çabuk değişmez. Eski çağların iyi dediği işlerin çoğuna, biz de bugün iyi kötü dediklerinin çoğuna biz de bugün kötü diyoruz. Öldürmenin, hırsızlığın, yalancılığın, ara bozuculuğun, ocak yakıcılığın birer erdem sayıldığı toplumlar olmuşsa bu uzun sürmemiştir biliyoruz. Ancak şu var ki ahlak değişmese bile ahlak adına verilen yargılar uzun zaman dayanmıyor. Yahut ki biz eskiden işlenmiş suçlara daha bir hoşgörülükle bakıyoruz. Onları günümüzde işlenen suçlar gibi ağır bulmuyoruz. Damat İbrahim Paşa'nın hesaplarını karıştırdığımız pek olmuyor. 14. Louis'in baş defterdarı Fouquet çalmış çırpmış ama biz bugün Sadabad'ı, Nedim'i, Molière'le La Fontaine'i düşünerek İbrahim Paşa'yı da Fouquet'i de hayırla anıyoruz. Sokakta karşımıza Cellini gibi bir kişi çıkmasını istemeyiz. Ama onun kan dökmüş olmasını da, türlü haşarılıklarını da eserlerinin uğruna hoş görüyoruz. Aradan günler, yıllar geçince bir suç gerçekliğini sanki yitiriyor. Büyük anılarımızın günahları bize karılarımızınki, kızlarımızınki gibi dokunmuyor. İyi etmişler demesek bile gülümseyip sözü değiştiriyoruz. Sanat yargıları ise ahlak yargılarından daha dayanıklı oluyor. Homeros'un, Eflatun'un, Pitas'ın, Lukianus'un büyüklüğüne bunca yüzyıldan sonra günden güne artan bir hayranlıkla sımsıkı inanıyoruz. Ahlak sanata elbette işliyor ama sanat daha çok işliyor. Baudelaire'in şiirlerine biz bugün o günün yargıçları gibi ahlaksızlık diye bakmak şöyle dursun, sanki ahlakın ta kendisi diye bakıyoruz. Ahlakı yalnız bir toplumun ahlakını değil, kuşaktan kuşağa, ülkeden ülkeye, çağdan çağa gelişen, insanların bütün iyilik, güzellik düşüncelerini, inançlarını toplayan ahlakı filozoflar, şairler, romancılar kuruyor. Siz bugün şu yahut bu kitabı ahlak adına, inançlar adına istediğinizce yargılayıp cezalandırırsınız. O kitap sizin görmediğiniz bir güzellik getirmişse, sizin torunlarınız ahlaklarını, inançlarını o kitaptan çıkaracaklardır. Ahlakın ilkeleri varsın değişmesin. Bizim o ilkeleri anlayışımız, onlar karşısındaki durumumuz değişiyor. Bu değişmeyi de ilkeleri, yapımı, her şeyi boyuna değişse bile ne olduğunu bir türlü söyleyemeyeceğimiz, özü değişmeyen sanat sağlıyor. Yargıçlar, savcılar sanat eserlerini ahlak adına kovuşturmaktan vazgeçsinler mi demek istiyorum. Belki en sonunda onu söyleyeceğim. Ama böyle demek kişiye bir ağır geliyor. Pierre Louis'in hikayesindeki ressamın sanat uğruna bir köleye işkence etmesini, Nero'nun büyük bir şehir yazabilmek için Roma'yı ateşe vermesini bir türlü bağışlayamıyoruz. Bugün para kazanmak kaygısıyla bir takım açık, çirkin romanlar yazan kimselerin yaptıklarını hoş mu göreceğiz? Doğrusunu isterseniz salt ahlaksızlık için yazılmış, yine de güzel olup ölmez eserler veren kitap, roman yoktur. Bize en açık, en ahlaksızca gözüken büyük romanlar dahi ahlaksızlık olsun diye değil, belki bir ahlak kaygısıyla daha doğru, daha üstün bir ahlak kurulmasına yardım için yazılmıştır. Ama dün olduğu gibi bugün de bir takım açık, çirkin romanların ancak okunsun diye salt para kazanmak isteğiyle yazıldıklarını biliyoruz. Öyle yazarlar içimizde bir tiksinti uyandırmıyor mu? Onların cezalandırılmasını, kötülüklerinin durdurulmasını istemez olur muyuz? Ne yapalım ki bu iş çok karışıktır. Para kazanmak için yazanlar, yalnız kişilerin ahlaka uymayan isteklerini, tutkularını sömürmeye kalkanlar değildir. Kişilerin en kutlu, en temiz duygularıyla da para kazanmaya kalkışan şairler, yazarlar yok mu? Biz onlardan da tiksinmiyor muyuz? Onların da cezalandırılmasını istemez miyiz? O olmaz işte. Hiçbir yargıç, hiçbir şairi, yazarı, mesela savaş günlerinde yurt sevgisi üzerine şiirler yazarak para kazanmaya kalktı diye cezalandıramaz. Halkın güzel, alkışlanacak coşkunlukları olur. Onları sömürüp para kazanmaya, ün edinmeye çalışacak kimseler çıkar. Biz birer kişi olarak onlardan ne denli tiksinirsek tiksinelim, bir yargıçtan onları cezalandırmasını isteyemeyiz. Yoksa o yazarların başka kaygılarla övdükleri duyguları da ahlak adına kötülemiş oluruz. Onuru, yiğitliği, yurt sevgisini konu diye alıp para kazanmaya kalkışan kimse, ahlak bakımından belki en aşağı kişilerdendir. En yüce işlere yalanı karıştırıyor, daha ne kötülük etsin. Ama işte bir yargıç ona ses çıkaramaz. Bir kişi olarak iğrenir, başını çevirir, yine de cezasız bırakır. Öyleyse açık saçık romanlar yazana da karışmasın, onun suçu da ötekinin suçundan büyük değildir. Öteki nasıl yurtseverlik duygusunu sömürerek para, ün kazanmak istemişse, bu da sanatın arkasına gizlenerek çıkarını aramıştır. İkisini de cezalandıramıyorsa, yalnız birini cezalandırmaya kalkmasın. Kıramadığı eli öpüp başına koyan hiçbir eli kırmamalıdır. Bu konu üzerine daha söyleyeceklerim var. Ulus, 12 Ağustos 1946. Karalama Defterinden. İstanbul'da gençlerin çıkardığı Yenilikler Dergisi'nin Ağustos sayısı geldi. Onu okuyorum. İçinde sevdiğim yazılar da var. Kimini de pek anlayamıyorum. Tadına varamıyorum. Çalışıyor gençler. Yollarını kurup ilerliyorlar. Ama ben artık gençlerin sözünü etmekten çekinmeliyim. İşittiğime göre benim beğenip övdüklerim arasında bile yazılarımda bir böbürlenme, kendilerine korur gibi bir yukarıdan bakma sezenler, sinirlenenler oluyormuş. Yanıldıklarına inanmak isterim. Belki de doğrudur. Yaş bize duyurmadan ne çekilmez huylar getirir. Şüphesiz yine okurum gençlerin yazdıklarını. Yazın işlerini merak ederim ben. Yeni yetişenler ne söylüyor, nereye doğru gidiyor öğrenmek isterim. Görüp öğrendiklerimi okurlarıma da bildirmek zorunda değilim ya, kendime saklarım. Başka bir konudan açarım. Gençlerle benim aramda anlaşmazlıklar, anlaşamamazlıklar elbette günden güne artacak. Eskiden bir kişinin ta ölünceye dek yeni yetişenlere ilgilenebileceğini, onları anlamaya çalışabileceğini sanırdım. Boş bir düşünceymiş bu. Her şeyi anlamaya kalkan belki hiçbir şeyi bütünüyle kavrayamaz. Bazı şeyleri iyice anlayalım diyorsak bazılarını da anlamaktan vazgeçmeliyiz. Bizim anladığımız şeyler kendilerine benzemeyenleri, kendilerine karşıt olanları anlayabilmemize bırakmaz. Hep genç kalayım, her yeniliği tadayım diyen kimse ömründe belki hiç genç olmamış, hiçbir yeniliği gerçekten anlayıp tatmamıştır. Boyuna yürüyüp görmediğimiz, bilmediğimiz yerlerden geçmek tatlı bir şeydir. Ama bir yerde durup kalmanın da kendine göre bir güzelliği vardır. Yaşımızı bilelim de bizden sonra yetişenlerin işlerine karışmayalım. Birbirimizi boşuna kırmış oluruz. Yeniliklerin o Ağustos sayısının başında yeni ölmüş bir şairi anlatan bir yazı var. Okumak istemezdim o yazıyı. Yazanın adını da anmayacağım. Çok kötülüklerini gördüm. Bana bile bile, isteye isteye, tasarlayarak kendisine bir iyilik, bir büyüklük geleceğini sanarak kötülük etti. Neden çekinecek? Ben üç alamam ki. Bende üç almak isteği, öyle çirkin duygular yoktur da onun için bir şey yapmam demiyorum. Elimden gelse ben de karşılıksız bırakmam. Avu doludur benim içim. Ne yapayım ki üç almaya gücüm yetmez. Bana bir kötülük edebileceklerin hiç çekinmemeleri de o yüzdendir. Gücümün yetmeyeceğini bilirler. Kolay kolay, rahat rahat ederler edeceklerini.